Tamam, hadi başlayalım. Elimizde Mehmet Ünver'in Ganimet Savaşları kitabından bazı ilginç kısımlar var. Bu sohbetimizde kaynağın gözünden bakacağız biraz. Erken İslam tarihindeki o kritik olaylara, hani şu genişleme, çatışma meselelerine odaklanacağız. Amacımız da şey, bu metnin sunduğu bakış açısını, öne çıkardığı detayları size aktarmak.
Evet, burada asıl ilginç olan kaynağın belirli olayları ve motivasyonları nasıl çerçevelediği aslında. Özellikle yani kitabın adından da belli, ganimet kavramı. Bir de dönemin iç ve dış çekişmeleri var tabii. Anlatıda nasıl bir yer tutuyor ona bakacağız. Bu metin bize olayların diyelim ki belirli bir yorumunu sunuyor.
Kaynağa göre Muhammed Medine'ye hicret ediyor ve hemen ardından Mekke kervanlarına akınlar başlıyor. Hatta ilk gönderilen bir seriye var, küçük bir birlik yani, Hamza komutasında. Ama kaynak diyor ki eli boş dönmüşler, sonuç alınamamış. Medine döneminin ilk adımları bunlar sanırım.
Aynen. Bedir Savaşı'na gelince kaynak orada hedefin daha çok Amr bin Hişam olduğunu vurguluyor. Hatta çok çarpıcı bir detay var. Ömer'in kendi öz dayısı As bin Hişam'ı öldürmesi gibi. Yani kişisel bağlar bile arka planda kalıyor. Bir de Abdullah İbni Mesud var. Can çekişen Amr bin Hişam'la konuşuyor. O diyalog da aktarılmış. Ve tabii olmazsa olmaz ganimet. Develer, atlar, zırhlar, giysiler, liste var resmen. Bu da kaynağın maddi boyuta odaklandığını gösteriyor gibi.
Bir saniye, burası ilginç geldi. Yani kaynak, hani o meleklerin savaşa katıldığı anlatısı var ya, ona rağmen aslında o 70 Mekkeli'yi öldürenlerin isimleri belli diyor. Melekler pek şey, işe karışmamış gibi duruyor. Hatta bu durumun o dönemde bazılarınca garipsendiğini de ekliyor. Bu bayağı farklı bir vurgu değil mi? Alışılmışın dışında.
Kesinlikle öyle. Kaynak burada biraz yerleşik kabullere rağmen farklı bir resim çizmeye çalışıyor sanki. Hayber'in fethine geçtiğimizde de benzer bir durum var. Kaynak bunu şeye bağlıyor. Medine'den sürülen Nadir oğulları Yahudileri Hayber'e yerleşiyor, orayı zenginleştiriyor ve sonra hedef oluyorlar. Yine o dönemde Mısır'dan gelen hediyeler var. Onların içinden Marya'yı Muhammed kendisine alıyor cariye olarak. Bu bilgi de var metinde.
Mekke'nin fethine giden süreçte de Ebu Süfyan olayı var. Bayağı dramatik anlatılmış. Muhammed de karşılaşıyor. Ömer hemen öldürelim diyor.
Evet. Abbas araya giriyor, koruyor onu. Sonra İslam'ı kabul ediyor. Gerilimli anlar yani.
Bir de İbni Hattal meselesi var. Muhammed'i hicveden bir şair, Kabe'nin örtüsüne sığınmasına rağmen öldürülüyor, affedilmiyor.
Bu tür örnekler evet kaynağın iktidarın nasıl kurulduğuna dair keskin gözlemler yaptığını düşündürüyor olabilir. Sert olaylar bunlar.
Peki, Halife Ömer dönemine gelelim. Kudüs'ün fethi.
Orada da kaynak ilginç bir detay veriyor. Şehrin patriği Sofronius diyor ki, anahtarları sadece Halife Ömer'e teslim ederim, başkasına değil. Ömer de bunun üzerine kalkıp Kudüs'e geliyor. Bir anlaşma yapılıyor.
İşte o anlaşma, oradaki bir madde gerçekten dikkat çekici. Kaynak özellikle vurgulamış bunu. Hristiyanlara güvence veriliyor, canları, malları, kiliseleri falan tamam. Ama bir şart var. Bu şehirde onlarla, yani Hristiyanlarla, hiçbir Yahudi oturmayacaktır.
Evet, bu çok net bir ifade. Kaynak bunu Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir tür ortak çıkar anlaşması olarak yorumluyor. Hedef, Yahudileri bölgeden çıkarmak.
Bu yorum tabii dönemin ittifaklarını, dışlamalarını ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.
Sonuç olarak bu metin parçalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Kaynak, erken İslam tarihindeki genişlemeyi ve çatışmaları belli motivasyonlar etrafında anlatıyor. Nedir bunlar? Ganimet, iktidar mücadelesi, dini meşruiyet arayışı gibi. Bunu yaparken de işte seçilmiş diyaloglar, çarpıcı kişisel olaylar, dramatik anlar kullanıyor sık sık.
Peki tüm bu dinlediklerimiz sizin için ne ifade ediyor? Bu kaynak olaylara kendi açısından bakıyor, belli şeyleri öne çıkarıyor. Bu bakış açısı o dönemin karmaşık yapısını, hani siyaset, din, ekonomi iç içe geçmiş ya, anlamanızda size nasıl bir pencere açıyor? Belki de şu soruyu sormak lazım. Güç, inanç ve maddi çıkarlar, bu üçü arasındaki ilişki tarihin akışını nasıl şekillendiriyor? Bu kaynak bize bu konuda ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer sanırım.